Ayrım 7.
Sayfa 78. Wendell, ciddi olamazsın dedi Lowell sert bir sesle. Lowell, Filton'a dik dik baktı. Biz köle avcısı değiliz dedi Lowell. Holmes'dan bir adım uzaklaşarak, Lowell, Healy'lerin 6. ya da 7. göbekten kuzeniydi. Zaten bütün önde gelen elit entelektüellerin aileleriyle uzaktan akrabalığı vardı. Bu yüzden kendinde eleştirme hakkı buluyordu. Sen Healy gibi korkak bir yargıç mı olurdun Wendell? Seçme şansın olsa Sims'i zincire vurdurup çiftliğine geri yollar mıydın? Bana bunu söyle, bana bunu söyle Holmes. Adam öldü, arkasından konuşmayalım diye fısıldadı Holmes yarı sağır Bay Green'e bakarak. Bay Green nazikçe kafa salladı. Üst kattan çan sesi gelince Longfellow izin isteyip ayrıldı. İster profesörlerin yanında olsun, ister rahiplerin, senatörlerin ve hatta kralların, o çan sesini duyar duymaz hemen yukarıya Alice, Edith ve Annie Allegra'nın uyumadan önce ettikleri duaları dinlemeye koşardı. Geri döndüğünde Phil sohbeti ustaca daha hafif konulara çekmişti. Bu yüzden içeri girdiğinde herkes Holmes'la Lowell'ın tekrar anlattıkları bir anekdota gülüyordu. Ev sahibi Maun Auron Willard saatine baktı. Bu antika saate bayılırdı. Görünüşünü ya da işleyişini sevdiğinden değil, tıkırtısı ona huzur veriyordu. Ders başlıyor dedi usulca. Odaya sessizlik çöktü. Longfellow pencerelerin yeşil kepenklerini kapadı. Holmes lambaları söndürürken diğerleri mumları dizdi. Odayı şimdi sadece mumlar ve şömine aydınlatıyordu. Beş edebiyatçıyla Trap, Longfellow'un tombul İskoç teriyeri, o küçücük odada önceden belirlenmiş yerlerine geçtiler. Longfellow çekmecesinden bir tomar kağıt çıkarıp konuklarının her birine Dante'nin İtalyanca dizelerini ve kendisinin çevirilerini içeren birkaç sayfa verdi. Longfellow'un el yazısıyla yazılmış dizeleri Dante'nin ruhunu canlandırmıştı sanki. Dante şiirini terza rima formuyla yazmıştı. Bu formda her dizenin orta hecesiyle bir alttakinin ilk ve son heceleri kafiyeli olurdu. Holmes, Longfellow'un her Dante toplantısını komedyanın ilk dizelerini kusursuz bir İtalyanca ile okuyarak başlamasına bayılırdı. Hayat yolculuğumuzun ortasında kendimi karanlık bir ormanda buldum. Çünkü yolumu kaybetmiştim. 3. Ev sahibi Dante kulübünün bu toplantısına bir önceki seansta alınan notları gözden geçirmekle başladı. İyi çevirmişsin Longfellow dedi Doktor Holmes. Önerilerinin kabul görmesinden hep hoşlanırdı. Geçen çarşamba yaptığı iki öneri Longfellow tarafından dikkate alınmıştı. Holmes dikkatini bu akşamki bölüme verdi. Yedinci çemberde dedi Longfellow, Dante Virgil ile birlikte kara bir ormana gidişlerini anlatır. Dante kitapta hayran olduğu Romalı şair Virgil'in peşinde cehennemi geziyordu. Yolda her günahkar grubunun kaderini öğreniyor ve içindekilerden bir iki tanesini dünyadakilere ibret olsunlar diye seçiyordu. Dante'nin okuyucularının rüyasına giren kayıp orman dedi Lowell. Dante Rembrandt gibi yazıyor, fırçasını karanlığa batırıyor, ışığı da cehennem ateşi. Lowell Dante'nin eserlerini ezbere bilirdi. Dante'nin şiirini bedeniyle ve zihniyle yaşıyordu. Holmes ise Dante'yi kıskanıyordu. Bir başka insanın yeteneğini kıskandığı ender durumlardan biriydi bu. Longfellow çevirisini okudu, sesi gürdü ama sert değildi. Taze karın altından akan suyun şırıltısı gibiydi. Şairin sesi ve şömineden yayılan sıcaklık, köşedeki geniş yeşil koltukta oturan George Washington Green'in uyuklamasına yol açtı. Green'in koltuğunun altına uzanmış olan Trapp de uyudu. Horultuları birbirine uyumla takip ediyordu, bir Beethoven senfonisinin boğuk bası gibi. Longfellow'un okuduğu kısımda Dante kendini intihar ormanında buluyordu. Orada günahkarların gölgeleri dallarından kan damlayan ağaçlara dönüştürülmüştü. Başka cezalılar da vardı. Kadın yüzü ve boynuyla kuş vücuduna, şiş göbeklerle kuş pençelerine sahip korkunç harpiler ağaçlardan besleniyordu. Ama ağaçlar çok acı çekseler de ancak gövdelerindeki yarıklar sayesinde Dante'ye acılarını ifade edebiliyor, öykülerini anlatabiliyorlardı. Kan ve söz birlikte çıkmalı dedi Longfellow. Okuma bittikten sonra kitap sayfaları işaretlendi. Sayfalar karıştırıldı ve karşılıklı iltifatlar edildi. Longfellow, "Ders bitti beyler," dedi. "Saat daha 9:30. Bir şeyler atıştırmayı hak ettik." "Biliyor musun," dedi Holmes, "geçen gün Dante çalışmamıza bambaşka bir açıdan baktım." Longfellow'un hizmetçisi Peter kapıyı çalıp içeri girerek Longfellow'a bir mesaj fısıldadı. "Beni görmek isteyen biri mi var?" diye bağırdı Lowell, Holmes'un sözünü keserek. "Burada olduğumu nereden biliyormuş?" Peter yine bir şeyler fısıldayınca Lowell evi sarsan bir gürlemeyle "Kimmiş bu beni kulüp toplantısında rahatsız eden?" dedi. Peter Lowell'a iyice eğildi. "Polismiş Bay Lowell." Devriye polisi Nicholas Ray giriş holünde durup çizmelerindeki karı silkelerken Longfellow'un çok sayıda George Washington heykeline ve tablosuna sahip olduğunu görünce şaşırmıştı. Washington, Amerikan devriminin başlarında bu konakta kalmıştı. Zenci hizmetçi Peter, Ray'in rozetini görünce şüpheyle başını eğmişti. Polis olsa da olmasa da Bay Longfellow'un çarşamba gecesi toplantısında olduğunu ve rahatsız edilemeyeceğini söylemişti. Onu beklemesi için küçük salonu almıştı. Buranın çiçekli duvar kağıtları vardı. Şöminenin üstündeki kemerin altında krem rengi bir kadın büstü durmaktaydı. Kıvırcık saçı yumuşak atlı yüzüne düşüyordu. İçeri iki adam girince Ray ayağa kalktı. Adamlardan biri gür sakallı ve mağrur edalı olduğu için olduğundan uzun görünüyordu. Yanındaki ise kendinden emin görünüşlü, sağlam yapılı, iri dişli bir adamdı. James Russell Lowell'dı bu. Bir an hayretten dona kaldıktan sonra Ray'e doğru koştu. Bir kahkaha attı. "Biliyor musun Longfellow, bu adam hakkında çıkan bütün haberleri okudum. 54. Zenci alayındayken bir kahramandı. Andrew onu Başkan Lincoln'ın öldüğü hafta polis yaptı. Seninle tanışmak büyük bir onur dostum." "Aslında 55. alaydaydım Profesör Lowell. Teşekkür ederim," dedi Ray. "Profesör Longfellow, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim." "Önemli konuları bitirmiştik zaten memur bey," dedi Longfellow gülümseyerek. "Hem bana bayım demeniz yeter." Kır saçı ve gür sakalı ona 58'inde değil de daha yaşlı birinin babacan edasını veriyordu. Mavi gözleri ise genç görünüyordu. Longfellow'un üstünde düğmeleri yaldızlı mükemmel bir redingotla sırtına tam oturan meşin bir yelek vardı. "Profesörlük yapmayalı yıllar oluyor. Artık Lowell profesör." "Şu kahrolası ünvana alışamadım gitti," diye mırıldandı Lowell. Ray ona döndü. "Evinizdeki genç ve nazik bir bayan buraya gelmemi söyledi. Çarşamba akşamları buradan başka yere gitmediğinizi söyledi." "Mabel'le konuşmuşsun," Lowell güldü. "Seni dışarı atmadı değil mi?" Ray gülümsedi. "O son derece hoş ve kibar bir hanımefendi profesör. Beni üniversiteden gönderdiler." Lowell afallamıştı. "Ne?" diye fısıldadı. Sonra birden patladı. Yanakları ve kulakları pancar gibi kızardı. Gırtlağını paralarcasına bağırdı. "Polis gönderdiler ha? Ne hakla? Kendileri gelip konuşsalar ya, illa araya birilerini koyacaklar. Evet bayım, söyleyin, ne işiniz var burada?" Ray şöminenin yanındaki Longfellow'un karısının heykeli gibi kas katı duruyordu. Longfellow arkadaşını yeniden tuttu. "Memur bey, Profesör Lowell ve birkaç meslektaşım bana edebi bir çalışmamda yardım ediyor. Yaptığım çalışma üniversite yönetimi tarafından pek hoş karşılanmıyor. Ama bu yüzden mi?" "Özür dilerim," dedi Ray, Lowell'a bakarak. Lowell'un yüzü şimdi bembeyazdı. "Aslında onlar beni göndermedi. Önce ben oraya gittim. Bir dil uzmanı arıyorum. Bazı öğrenciler adınızı verdiler." "Öyleyse ben özür dilerim memur bey," dedi Lowell. "Biliyor musunuz, beni bulabildiğiniz için şanslısınız. Tam 6 dili konuşabilirim. Bir Cambridge'li gibi." Şair güldü. Ray'in kendisini uzattığı sayfayı alıp Longfellow'un kakmalı gül ağacı masasına koydu. Parmağını o kargacık burgacık yazıların üstünde gezdirdi. Ray, Lowell'ın alnını karıştırdığını gördü. "Bunu bir adam kulağıma fısıldamıştı. Ne anlatmaya çalışıyordu bilmiyorum. Bir anda olup bitti. Tuhaf bir yabancı dilde konuştuğunu düşündüm." "Ne zaman oldu bu?" diye sordu Lowell. "Birkaç hafta önce. Tuhaf bir görüşmeydi. Ray gözlerini kapadı. Kafasının içinde yine o fısıltıyı duydu. Sözleri çok net duyuyor ama tekrarlayamıyordu. Duyduğum kadarını yazdım ama pek olmadı galiba profesör. Korkarım ben de bu hieroglif'ten pek bir şey anlamadım dedi Lowell sayfayı Longfellow'a vererek. Size söyleyen adama sorsanıza ne demek istemiş veya en azından hangi dilde konuşmuş? Ray cevap verip vermemekte tereddüt etti. Longfellow, yukarıda bir oda dolusu aç edebiyatçı var memur bey dedi. Onların dehalarını istiridye ve makarnayla satın almayı planlıyoruz. Bu sayfa bizde kalabilir mi? Elbette Bay Longfellow dedi Ray. Şairleri süzdükten sonra ekledi. Lütfen buraya geldiğimi kimseye söylemeyin. Önemli bir vaka üstünde çalışıyorum. Lowell tek kaşını kaldırdı. Söylemeyiz dedi Longfellow. Sonra hafifçe başını salladı. Crayish konağında verilen sözlerin tutulduğunu söylercesine. Azizim Longfellow, aman bu gece Sersus'un vaftiz oğlunu masamızdan uzak tut dedi Fields boynuna bir peçe asarken. Yemek masasının etrafındaki yerlerini almışlardı. Trap sızlanmaya başladı. Ama o şair dostudur Fields dedi Longfellow. Ya onu geçen hafta görmeliydin Green dedi Fields. Sen yatarken ve biz 11. kanto üstünde çalışırken sevimli dostumuz yemek masasından bir keklik aşırdı. İlahi komedyayı kendi çapında yorumlamış işte dedi Longfellow gülümseyerek. Tuhaf bir görüşme ha dedi Holmes. Polis öyle mi dedi? Polisin yazdığı notu şamdan ışığında evirip çevirerek inceledikten sonra Green'e verdi. Lowell başıyla onayladı. Polis Ray'in duydukları ta Nimrod'un çağından kalma bir dilde söylenmiş galiba. Sanki İtalyanca'ya benziyor. George Washington Green omuz silkip iç geçirerek notu Fields'e uzattı. Tarihçi dikkatini yemeğe verdi. Dante kulübünün çalışması bitip de sofra muhabbeti başladığında Longfellow'un ağzı iyi laf yapan arkadaşlarının yanında kendini ezik hissederdi. Green'in hayatı zorluklarla geçmişti. Profesör olabilecek kadar iyi bir öğretmen değildi. Papazlığı da kendi dini bölgesine sahip olmasına yetmiyordu. Derslerde rahip, vaazlarda tarihçi gibi konuştuğu söyleniyordu. Longfellow eski dostuna sevgiyle bakarak tabağına seveceğini düşündüğü leziz yemeklerden koydu. Devriye polisi Ray dedi Lowell takdirle. Ne adam ama değil mi Longfellow? En büyük savaşımızda askerdi. Şimdi de ilk zenci polis memurumuz. Ne yazık ki biz profesörler kenarda durup ilkleri başaran insanları seyretmekle yetiniyoruz. Ama entelektüel uğraşlarımız sayesinde çok daha kalıcı olacağız dedi Holmes. En azından Atlantik'in son sayısında öyle diyordu. Bu arada yine mükemmel bir sayı çıkarmışsınız Fields. Evet, o yazıyı ben de okudum. Mükemmeldi. O genç yazarda iş var Fields dedi Lowell. Fields ona gülümsedi. Öyle görünüyor. Aslında kitap basmadan önce sizlere okutmalıyım. Review'da Percival'ın Hayatı kitabımız epey ağır eleştirildi. Beni hiç kollamıyorsunuz. Fields, değersiz kitapları övemem dedi Lowell. Hem kötü olan hem de sonradan yazılabilecek daha iyi kitapların önünü tıkayacak kitaplar basma bence. Hepinize soruyorum. Lowell'ın The North American Review'da yani benim dergimde benim yayın evimin kitaplarından birini eleştirmesi olacak iş mi sizce? Peki ben de şunu soruyorum dedi Lowell. O kitabı okuyup da eleştirilerime katılmayanınız var mı? Korkarım herkes hayır diyecek dedi Fields. Çünkü kimse okumamıştır. Lowell'ın yazısı çıktığından beri kitaptan bir tane bile satılmadı. Holmes çatalını bardağına vurdu. Lowell'ı cinayetten suçlu buluyorum. Percival'in hayatını öldürdü. Herkes güldü. Ama yargıç Holmes daha doğarken ölmüştü dedi Lowell. Ben sadece tabutunun çivilerini çaktım. Baksanıza dedi Green. Çaktırmadan lafı en sevdiği konuya döndürmeye çalışarak. Bu senenin Dante ile ilişkisini fark edeniniz var mı? 1300 yılında Paskalya öncesi 25 Mart Cuma'ya denk geliyordu dedi Longfellow. Evet dedi Lowell. Tam 565 yıl önce Dante Citta Dolente'ye yani Elem şehrine gitmişti. Bu yıl Dante'nin yılı olacak. Lowell çocuksu bir sesle devam etti. Çevirimiz için hayra alamet değil mi sizce? Ama bunu söylerken Harvard şirketinin ısrarlı baskısını hatırlayınca gülümsemesi soldu. Longfellow, yarın cehennemin en yeni kantoları hazır olunca Riverside matbaasının iblislerine yani malebrahlarına gideceğim. Böylece bir adım daha atmış olacağız. Cehennemin özel bir baskısını yıl sonuna kadar Floransa komitesine göndermeye söz verdim. Dante'nin 600. doğum gününün kutlamasında kullanacaklar. Biliyor musunuz dostlar, dedi Lowell kaşlarını çatarak. Harvard'daki kahrolası sersemler hala Dante dersimi iptal ettirmeye çalışıyor. Augustus Manning de çeviriyi basarsam kötü olacağını söyleyip beni tehdit etti, dedi Fields masaya öfkeyle parmaklarını vurarak. Dertleri neymiş ki diye sordu Green kaygıyla. Dante'den olabildiğince uzak durmak istiyorlar, dedi Longfellow. Etkisinden, yabancı oluşundan, Katolik oluşundan korkuyorlar Green. Dante'nin bazı yazıları konusunda haksız değiller, dedi Holmes beklenmedik bir sempatiyle. Geçen Haziran kaç baba oğullarının mezuniyet töreni yerine Mount Auburn mezarlığına gitti. Bence zaten cehennemde yaşıyoruz. Cehennemi anlatan kitaplara ihtiyacımız yok. Lowell kendine üçüncü ya da dördüncü kırmızı falernyen bardağını dolduruyordu. Karşısında oturan Fields onu gözleriyle yatıştırmaya çalıştı ama başaramadı. Kitapları yakmaya başlarlarsa gün gelir bizi de yakar bunlar Holmes, dedi Lowell. Amerikan halkına öbür dünya ile ilgili fikirlerde sansür getirmeye çalıştığımı sanma azizim Lowell. Ama belki de Holmes duraksadı. İşte beklediği fırsattı bu. Longfellow'a döndü. Belki de biraz ağırdan almalıyız azizim Longfellow. Önce kitaptan birkaç düzine bastıralım. Yakın çevremiz için en iyisi kötüsü neymiş anlayalım. Sonra daha fazla basarız. Lowell neredeyse ayağa fırlayacaktı. Doktor Manning'le mi konuştun? Manning seni korkutmak için birini mi gönderdi Holmes? Lowell lütfen. Fields bir diplomat gibi gülümsedi. Manning Holmes'u niye korkutmaya kalksın ki? Ne? Doktor Holmes anlamazdan gelmeye karar verdi. Tabii Lowell, Manning köklü üniversitelerde hep biten mantarlardan biri işte. Ama boş yere başımıza bela açmaya gerek yok. Yoksa olay Dante'nin şiiriyle ilgili olmaktan çıkar, bir kavgaya dönüşür. Dikkatler dağılır. Hastalarına durmadan ilaç dayayan doktorlar gibi olmalıyım. İhtiyatlı olalım. Ne kadar çok yandaş toplarsak o kadar iyidir, dedi Fields masaya bakarak. Tiranlara boyun eğemeyiz, dedi Lowell. Ama dünyaya meydanda okuyamayız, dedi Holmes. Topu topu beş kişiyiz. Fields'ın erteleme fikrine şimdiden sıcak bakmasına çok sevinmişti. Kitabı Dante'ninkinden önce çıkacaktı. Yayın tarihini ertelemektense diri diri yakılmayı, hatta daha da kötüsü Harvard yönetim kuruluyla aynı odada bir saat kilitli kalmayı yeğlerim, diye bağırdı Lowell. Fields, yayın planını değiştirmeyeceğiz tabii deyince Holmes'un suratı asıldı. Ama Holmes yapayalnız olduğumuz konusunda haklı, diye devam etti Fields. Yandaş toplamaya çalışabiliriz. Profesör Tickner bize yardım edebilir. Hala nüfuzu kaldıysa tabii. Belki Bay Emerson da. Yıllar önce Dante okurdu. Bir kitabın 5000 satıp satmayacağını kimse kestiremez. Ama satarsa 25000 satması işten değildir. Seni öğretmenlikten atabilirler mi Lowell, diye söze karıştı Holmes. Aklı Harvard şirketinde kalmıştı. Yapamazlar, dedi Fields. Jamie ünlü bir şair. Bana ne yapacakları umurumda değil. O barbarlara pabuç bırakmam. Hiçbirimiz bırakmayız, dedi Holmes hemen. Tuhaf bir şekilde kendini yenik hissetmiyordu. Tersine daha da azimliydi şimdi. Arkadaşlarını Dante'den, Dante'yi de arkadaşlarının aceleciliğinden kurtarabileceğine inanıyordu. Arkadaşları, evet bırakmayız tabii, diye bağırmaya başladı. En fazla Lowell'ın sesi çıkıyordu. Çatalının ucunda bir parça domates dolması gören Green köpeğe yedirmek üzere eğildi. Masanın altındayken Longfellow'un ayağa kalktığını gördü. Crash konağının mahremiyetinde Longfellow'un yemek salonunda toplanmış beş arkadaş olmalarına karşın Longfellow'un bir şeye kadeh kaldırmak için ayağa kalkması öyle ender bir şeydi ki herkes sustu. Hepinizin sağlığına. Tek söylediği buydu. Ama masadakiler sanki vatanın bağımsızlığı ilan edilmiş gibi sevinçle bağırıştı. Sonra da dondurmalı kirazlı turtalar, yanık şekerli konyaklar ve masanın ortasındaki mumlardan yakılan pürolar geldi. Fields Longfellow'u bu püroların nereden geldiğini anlatmaya ikna etti. Longfellow'a kendinden bahsettirmek için başka bir konuyu, mesela püroları açmak şarttı. Longfellow, bir iş için köşe başına gitmiştim diye söze başlayınca Fields hemen kahkahayı bastı. Fields beni yakındaki bir tütüncüye gitmeye ikna etti. Birilerine armağan alacakmış. Tütüncü bir kutu püro getirdi. Hiç bilmediğim bir markaydı. Ama saf saf Longfellow da bunlardan içiyor dedi. Sen ne dedin diye sordu Green gülerek. Önce adama sonra kutuya baktım. Öyleyse ben de deneyeyim dedim ve kutuyu satın aldım. Beğendin mi bari diye sordu Lowell. Gülerken boğazına lokma kaçtı. Longfellow prosunun dumanını üfleyerek adamın hakkı varmış dedi. Cidden güzelmiş. Bu yüzden ileriyi görebilmeliyim ki bu en sevdiğim yerden sürgün edilirsem. Öğrenci duraksayıp sıkıntıyla parmaklarını oynatmaya başladı. Lowell, Elmwood'un çalışma odasını yıllardır Dante dersleri verdiği sınıf olarak kullanıyordu. Profesörlüğünün ilk yılında o da isteyince ona üniversitenin bodrum katında ufak bir yer vermişlerdi. Kendisinden önce burayı kullanan profesör Prüten olmalıydı. Çünkü sınıfta sıra yerine ahşap banklar ve bir vaaz kürsüsü vardı. Lowell'a katılım az olduğu için ona ancak bu sınıfı verebileceklerini söylemişlerdi. Ama iyi de olmuştu. Lowell evinde rahat edebiliyor, derste şöminenin başında oturup piposunu tüttürebiliyordu. Hem evden çıkmasına da gerek kalmıyordu. Dersler haftada iki kez Lowell'ın seçtiği günlerde yapılıyordu. Lowell özellikle pazarları ders vermekten hoşlanırdı. Çünkü asırlar önce Boccaccio'da ilk Dante derslerini Floransa'da pazar günleri vermişti. Mabel Lowell genellikle yan odada oturup dersleri dinlerdi. Unutma Meade dedi Profesör Lowell. Beşinci cennet boyutunda, şehitler boyutunda Caccia Aguida'nın Dante'ye bir kehanette bulunduğunu, canlıların dünyasına döndükten kısa süre sonra Floransa'dan sürgün edileceğini ve geri dönerse idam edileceğini söylediğini unutma. Şimdi bir sonraki dizeyi yani Io non petresse li altri peri mei charmii bu gözle çevir bakalım. Lowell'ın İtalyancası akıcıydı. Grameri kusursuzdu. Ama Meade, Lowell'ın sonuçta bir Amerikalı olduğunu, bu yüzden İtalyancayı Amerikan aksanıyla konuştuğunu düşünüyordu. Şiirlerim yüzünden başka yerleri yitiremem. Uydurma Meade, karmi şarkılar demek. Sadece şiirlerini değil, onları okuyuşunu kastediyor. O zamanlar saz şairliği geleneği vardı. Para verenlerin arzusuna göre öykülerini ya şiir ya da vaaz şeklinde anlatırlardı. Müzikal bir vaaz ve vaazlı bir şarkı, Dante'nin komedyası budur işte. Yani şarkılarım yüzünden başka yerleri yitirememem olacak. Yine de fena değildin Meade. Lowell'ın elini hafifçe kaldırdı, az çok tatmin olduğu anlamına geliyordu bu. Dante kendini çok tekrarlıyor dedi Pliny Meade huysuz bir sesle. Yanındaki öğrenci Edward Sheldon bunu duyunca irkildi.